Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın.
Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 108. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ya ben gerçekten size hiç cevap verme imkanı sormadan daldım kendime. Çünkü kafamdan alevler çıkıyor. Yani böyle kafatasın bir kavanoz kapağı gibi açılsa, böyle açtığınızda hani sanki bir fırın kapağını açmışsınız gibi ya da böyle bir ejderha ağzını açmış ve böyle kafasını size dayamış gibi alev alev alev suratınızı böyle yakan bir sıcaklık yükseliyordur beynimden, bunu hissedersiniz. Çünkü şu an kafam yanıyor. Bu hafta sonu yaptığım bu 3. podcast. Aynı zamanda 2 tane reels çekip kurguladım. Bunun yanı sıra verdiğim bazı danışmanlıklar var. Ve üzerine de size söylemediğim birkaç böyle bir şey var. Söylemememin sebebi de yani böyle hani yapmazsan sonra konuştuğunla kalıyorsun. Yaparsan zaten o işi tamamlarsan gün yüzüne çıkınca herkes görüyor. O yüzden böyle önceden konuşup böyle hani kendi kendine riske atmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Hani sonradan ya bazı, bu arada şey görüyor musunuz? Bazı insanlarda Instagram'da böyle çok takipçisi olan görüyorum. Biosunda şeyi yazıyor işte, bilmem ne markasının kurucusu mesela. Birkaç kişi de gördüm çünkü. Ve tıklıyorsun, marka yok, kurulmamış. Böyle bir iki kişi de bayağı bir bekledim ve marka kurulmuyor bir türlü. Hani mesela o zaman bende şey gibi oluyor yani, bu marka var mı yok mu? O yüzden hani kendim için de eskiden böyle ben de hani erkenden dayanamayıp sabırsızlıkla böyle anons ederdim her şeyi. Ve bazı işlerde olmazdı. Ve sonra kendi kendime de kötü hissederdim hani o kadar herkese söyledim olmadı diye. Neyse, o yüzden artık böyle şeyleri anons etmiyorum işte. Ve ne diyecektim ben? Bu hafta neyden konuşacaktım? Evet, beynim bu şekilde yanıyor. Aslında asıl konuma gelmemek için sizi oyalıyorum. Ya bu oyalama işinde çok iyiyim gerçekten. Yani bana böyle verseniz, mesela diyelim dünyaya bir meteor çarpacak, tamam mı? Ve 3 saatimiz var ve insanlar o sırada bir konser alanında böyle toplanmışlar. Mikrofon veriyorsunuz bana, Deniz sakın hani insanların fark etmemesini sağla, meteor çarpana kadar boşuna stres yapmasınlar. 3 saat boyunca oyala insanları. Ben başlarım, siz bana lamba deyin. Lambadan başlarım, o lambanın bağlı olduğu elektrik, ay elektrikten Edison, Edison'un da karısı, ya onun karısında hiç konuşmadık, oradan feminizm, feminizm demişken işte moda markalarının bunu kullanmak ayağına, aa işte bu arada asıl su tüketimi falan filan böyle akar gider oradan konu. Ben sizi sonsuza kadar böyle bağlıya bağlıya şey yapabilirim. Hatta böyle Ayfer Tunç'un bir tane romanı vardı. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi diye. Ve ismindeki ironi kesinlikle kısa bir tarih değil. Roman herhalde 1000 sayfa falan vardı. Bayağı kalın bir roman ve yani manyakça bir roman. Başlıyorsunuz bir karakterlerle, hikaye bir anda anlatılırken işte oradan da birisi geçiyormuş diye ona bağlanıyor. Orada da komşu varmış diye komşuya bağlanıyor. Sonsuza kadar gidiyor ve o kadar güzel akıyor ki siz başında ne okuduğunuzu hiç hatırlamıyorsunuz. Hatta 2 sayfa önce ne okuduğunuzu hatırlamıyorsunuz. Sürekli hikaye evre evre değişe değişe gidiyor. Ve bittiğinde ben ne okudum ya, şimdi ne oldu diyorsunuz. Mükemmel bir hikaye anlatıcısı bence Ayfer Tunç. Ben o yüzden Ayfer Tunç'u keşfettiğimde böyle şey olmuştum hani. Aman Allah'ım işte benim beynimi rahatlatan bu hani. Konuşalım, bir yere bağlanması bile önemli değil ama çok güzel aksın ve bana güzel zaman geçirt hani yani. Benim derdim o. İlla buradan bir bilgiyle falan ayrılmak istemiyorum yani. Öyle bir derdim yok hani. Cem Yılmaz'ın stand-up'ları falan da öyledir yani, kendisi öyle der. Bittiğinde hiçbir şey hatırlamazsın ama güzel zaman geçirdim. Ayfer Tunç'la da o yüzden böyle bir hani ruh eşim gibi hissediyorum. Onun beyninin de ne kadar rahatladığını onları yazarken hissedebiliyorum hani. Gerçek dünyadaki dertlerinden uzaklaştığını. Yani o yüzden işte ben de böyle sonsuza kadar oyalayabilirim sizi. Çünkü neden oyalıyorum? Aslında söylemek istediğim şey, başlıkta da geçtiği gibi, Cannes'da jüri seçildim. Ve bu aslında çok büyük bir haber. Çünkü Cannes şimdi ne? Hani film sektöründen biliyorsunuzdur. Cannes'da filminizin ödül alması manyakça bir şey. Çünkü bir filmin alabileceği en büyük ödül Cannes ödülü. Reklamcılıkta da aynı şekilde Cannes'da veriliyor ödüller. Cannes Lions Yaratıcılık Festivali'nde. Ve ben daha önce See It Be It isimli bir oluşumu var Cannes Lions'ın. Her sene dünyadan 15 kadın seçiliyor. Yaratıcı sektöre yön verecek olan kadın liderler ve onlar eğitiliyor ki dünyadaki bu kadın erkek dengesizliği reklam sektöründe bozulsun ve kadınlar daha çok öne çıksınlar ve kendi ülkelerinde de daha çok kadına destek olup el verip onları da yukarı çeksinler. Daha çok kadın lider yetişmesine vesile olsunlar diye. Ve ben Türkiye'den seçilen ilk kadın olmuştum buraya. Ve işte Cannes'a gitmiştim. Sonra bu sene de jüri için davet geldi ve bu sene dünyanın her yerinden o kadınları seçecek olan jüride olmak yani benim için manyakça bir gurur ve yani çok büyük bir onur duyuyorum bundan. Çünkü adalete çok inanan bir insanım ve biliyorum ki birçok jüride çok garip oyunlar dönüyor. İnsanlar birbiriyle iş yapacakları için araları bozulmasın diye. Daha sonra onların yaptığı işe işte puan vermeye çalışıyorlar ya da işte kendi ajanslarına yakın olan bir şeyleri şey yapmaya çalışıyorlar falan ve ben bu konularda sektörde hiç sevilmem. Benim için hep dobra derler. Dobra kelimesine gıcık olurum çünkü bakın hani küfür mü ediyorum ben? Hani aşağılıyor muyum birilerini? Hayır. Dobra ne demek biliyor musunuz bence? Bir insan söylediği gerçekler bizim canımızı incitmiyorsa, bizim çıkarlarımızla çatışmıyorsa deriz ki çok dürüst bir insan, çok dürüst bir insan. Ama o insanın söylediği gerçekleri normalde toplum söylemesen daha iyi olur. Çünkü hani senin çıkarlarınla çatışır diyorsa öyle konuşan, ona rağmen konuşan insana dobra derler. Yani mesela işte normalde ben bir şaka yapayım. Benim şakam komik değilse ya yani komik mi zannediyorsun falan diyebilir bana iş arkadaşlarım. Ama direktör seviyesinde bir insan şaka yaptığında kimse gidip de ona senin şakan komik değil komik mi zannediyorsun deyip bir tane ensesine vuramaz. Falan diye böyle 90'lardaki Televole'de çıkan mankenler gibi kendini zorlaya zorlaya gülerler. Çünkü çıkarları gereği bunu yapmaları gerekir. Ben mesela bunun biraz tersi bir tipim. Ben komik değildi derim. Tabii ki incitecek şekilde değil ama komik değildi lol falan diye hani. Kendi arkadaşıma nasıl yapıyorsam bunun üzerine şaka yaparak abi şaka yapmaya çalışıyorsun ama yapamıyorsun. Git biraz evde çalış falan diye hani söylerim yani. Hani olmuyor zorlama istersen sen de başka yönlerini geliştir diye. Ve hep böyle daha önce çalıştığım insanlarla da bu şekilde çalıştığım için. Tabii bu hani bu örnekte belki o kadar anlaşılmıyor ama mesela şuraya gelince insanlara çok dert oluyordu. Fikir konusunda ben çok kolay bu fikir bence olmamış derim. Yani bunu bence şurası iyi olmamış, şurası çalışmıyor, şurasının geliştirilmesi lazım derim. Ve bunu söylediğim için insanlar beni hep sert olarak görüyorlar. Ama mesela şu ki ben kendi içimde de çok sertim. Yani bu sertlik ve şefkatsizlik olarak görüyorsanız da yanılıyorsunuz. Çünkü Orhan Pamuk mesela sizce yazdığı romanların bilgisayarını açıyordur Word'ü. Word sürekli kilitleniyor. Google Docs'ta yazıyordur. Açıyor Google Docs'u. Dokümanını tıkır tıkır tıkır tıkır yazıyor. Silme tuşuna, delete tuşuna hiç basmıyor. İlk bölümü bitiriyor. İkinci bölümü bitiriyor. Bir ayda bütün kitabı bitiriyor. Çok güzel oldu. Öz şefkatim sağ olsun. Orhancığım yaptığın her şey mükemmel oluyor. Ellerine sağlık. Kendi omuzlarını öp yatıyor. Ertesi gün Nobel mi kazanıyor? Böyle bir dünya yok bence. Gerçekten iyi bir iş çıkarmak istiyorsanız bu işin sizin çok daha üzerinizde olduğunu, sizden daha yukarıdaki bir şeye hizmet ediyor olduğunuz gerçeğini kabul etmeniz lazım. Yani bir Rönesans taki bir dönemindeki bir heykeltıraş nasıl? Yani o ben işte iki tane eğdim büktüm çamuru çok güzel oldu demiyorsa, mermerle sabahlara kadar kör olana kadar uğraşıyorsa ve sonunda iyi iş çıkıyorsa yani bir Orhan Pamuk da bu şekilde yani muhtemelen bir sürü içinden çıkan şeyi kendi içinden çıkmasına rağmen aa benden çıkan her şey pırlantadır demeyip bu da biraz bok. Sonuçta bok da insandan çıkıyor. Bu da biraz boktan olmuş deyip yani silip silip silip silip belki bazı yerlerine çok acımasızca birkaç bölümü silip sonunda geri yazılacak sabrı olduğu için ve sonunda hani bunu yapabilecek potansiyele sahip olduğunu zaten bildiği ve inandığı için ilk çıktığı fikre aşık olmadan, kendisine ilk çıkan fikre aşık olmadan sile sile, boza boza ama tekrar yaparak böyle yeniden yaratarak, zaten yazmak yeniden yazmaktır. Yeniden yaza yaza yaza yaza o kadar güzel bir iş yapıyor. O yüzden bence ben de bulduğum fikirlerde hep hani hayatta her alanda birçok fikri çöpe atarım. Yani çünkü gerçek o. Diğer türlü sen kimsin ki yani, bu tanrı falan kendini zannediyor olman lazım ki senden sadece çok güzel şeyler çıkıyor olsun. Gerçekte insanız ve kusurlu varlıklarız. Yani yapay zeka bir gün sadece mükemmel fikirler generate eden, üretebilen bir şey haline gelecek mi bilmiyorum ama insan öyle bir şey değil. Neyse, velhasıl kelam, konuşmak istemediğim için, utandığım için konuyu yine saptırdım ama ben bu jüriye seçildim ve bununla gerçekten büyük gurur duyuyorum ve birçok insan da bana o yüzden bununla ilgili sorular sormaya başladı. Nasıl jüri oldun diye. Açıkçası bence asıl şunu söylemek istiyorum. Böyle bir jüriye seçildiğinizde bence herkes şeyi hayal ediyor. Başarılı insan böyle zaten genelde erkek olur. İşte takım elbisesini giyer. Kusursuz, üzerinde tek bir tüy bile olmaz. Aşırı parlayan ayakkabılarını, makasenleri ayağına geçirir ve tık tık tık tık asansörden iner. Asansör tam zamanında açılır. Tınk, işte onun istediği katta iner. Gider kusursuz masasına oturur. Tam zamanında kahvesi oraya gelir. Bilgisayarını açar. İşte o delete tuşuna hiç basmadan demek ki Orhan Pamuk fantezimdeki gibi tık tık tık tık yazar ve olur. Ve bu insan kendi içine hiçbir cebelleşme, hiçbir sorun yaşamaz. Ve kendisinden de hep çok emindir. Bence burada bizim hayal ettiğimiz insan narsist bir insan biraz. Dışarıya karşı şov yapan, kendisini eleştirmeye hiç tahammülü olmayan, duygularına yer vermeyen, duygularından çok korkan, egosu çok zayıf bir insan hayal ediyoruz bence. Gerçek insanlar bence böyle değil. Ve bence benim bu jüriye seçilmiş olmamın, davet edilmiş olmamın sebebi de daha önceden de bu CBT'de seçilirken seçilmiş olmamın aynı sebep. Gerçek bir insan olduğumu olabildiğince anlatmaya çalışmıştım. Ve o yüzden size şunu anlatmak istiyorum. Ben oraya daha önce gittiğimde Cannes'a jüride kimler vardı ve ben nasıl insanlarla tanıştım? Hepsini tek tek anlatmak istemem ama aralarından bir tanesi Google'ın Sydney'deki kreatif laboratuvarının kreatif direktörü T. Uglow isimli bir kadın. Kendisi beni hayatımda bugüne kadar en çok etkileyen insanlardan bir tanesi. Ve onunla tanıştığımda gerçekten en azından dünya çapında bazı yerlerde böyle hani şu an içinde olduğumuz Türkiye düşündüğümüzde ne kadar çok yolsuzluk, hukuksuzluk, adaletsizlik olduğunu görüyoruz ya. Hani herkes her şeye ne kadar kısa yoldan ulaşıyor, kolay yoldan ulaşıyor. Çünkü sorgulanmıyor bunlar. Gerçekten hak etti mi o insan olduğu yeri diye. Beni o jüriyi görmek çok etkilemişti. Çünkü hepsi birbirinden gerçekten parlak, zeki. Ve diğer insanlara elini uzatmayı bilen gerçekten lider ruhlu bir liderin insan yetiştirmek olduğunu öncelikle kavramış olan çok gerçekten etkileyici kadınlar vardı ama en çok beni işte T etkilemişti. Çünkü T bir kere inanılmaz iyi bir yaratıcı zihne sahip ve T'nin yolu çok zorlu bir yol olmuş. Çünkü T trans bir birey ve Google'a girdikten sonraki kimliklerini getirip göstermişti. İlk kimliğinde bir erkeğin fotoğrafı var. Ve sonra zaman içerisinde dönüşüyor. Saçları uzamaya başlıyor. Bazı operasyonlar geçirdiği için yüzü değişiyor. Ve en sonunda şu an karşımızda olan T var. Ve gerçekten her anlamıyla çok tatlı, çok sempatik bir kadın. Ve o yüzden bu sürecin kendisi için ne kadar zor olduğunu anlattığında ben çok etkilenmiştim. Çünkü o kimlikle ilgili belki şu an burada anlatmamın uygun olmayacağı bazı ayrıntıları da bize çok samimi bir ortam olduğu için anlatmıştı. Gözlerinden yaşlar dökülerek. Ve çocukları olduğunu anlattı bize. Bir ailesi olduğunu, fotoğraflarını gösterdi iki çocuğunu. Onlar için de bu sürecin zorluklarından bahsetti. Hani artık iki anneleri var. Ve sonunda beni en çok etkileyen şey T'nin bu süre boyunca bir partneri varmış. Bir kadın. Ve partneriyle yoluna devam etmiş ve kendisi bir kadına dönüştüğünde de şu anda bir kadınla birlikteydi hala. Ve ben bununla böyle çok şaşırmıştım ve hikayesi beni çok çekmişti. Ve o sırada da yaşadığım zorluk, o jüriye gittiğimde 15 kadın içerisinde kendime bir yer bulamamıştım. Çünkü Amerikalılar Amerikalılarla takıldı, Avrupalılar Avrupalılarla, uzak doğudan gelenler birbirlerini buldu ve ben böyle Orta Doğu böyle tam dünyanın ortasında hiçbir yere ait olmayan bir ülke olduğu için hiç kimse böyle bana kendisini yakın hissetmedi. Ben de kendimi kimseye yakın hissedemedim ve böyle İngilizce misfit denir. Böyle hani uyumsuz bir parçası olarak yapbozun böyle kaldığımı hissettim ortada. Ve T'nin de ne kadar misfit, böyle yapboza uymayan bir parça olduğunu hissettim. Ve ondan sonra jürinin diyorum, Kan'ın ilerleyen günlerinde o T ile daha da çok yakınlaştık ve bir partide gece birlikte takılmaya başladık. Ve ben orada ona artık böyle kafam da güzeldi zaten. Dürüstçe şeyi sordum. Ya bir şeyi çok merak ediyorum dedim. Hani şu anda da bir kadınla birliktesin. Hani eskiden erkekken bir kadınla birlikteymişsin ve şimdi bir kadınsın ve yine bir kadınla birliktesin. O zaman hani cinsiyet değiştirmesini iten şey neydi diye. Bana çok güzel bir cümle kurmuştu. Deniz, cinsel yönelim insanın yatağa kimle girmek istediğidir. Ama insanın cinsiyeti yatağa kim olarak girmek istediğidir. Bu böyle kafamda o kadar yeni pencereler açmıştı ki. Evet, cinsiyet diye tanımlamaya çalıştığımız o kimlik benim kim olduğum. Cinsel yönelim yanımda istediğim diğer kimlikler. Ve ben dedi, bütün bu kimliklere de inanmıyorum. Ben dedi ruhlara aşık oluyorum. Ve dedi ben kendimi değiştirmek istedim ama aşık olduğum ruh değişmedi dedi. Ya işte böyle şimdi T'nin ruhunu anlamışsınızdır. O kadar farklı bir ruh ki. O kadar kırılgan, o kadar özel. Ve o yüzden öyle bir ruhun dünyanın bir yerinde bu kadar takdir görüyor olması ve Kandaki jüriye seçilmiş olması bana çok dokunmuştu ve çok hani dünya hala yaşanacak bir yer hissini geçirmişti. Çok çok çok mutlu hissettirdi. Bugün de hala takipleşiyoruz kendisi Instagram'dan. Çok özel biri olduğunu düşünüyorum ve çok şanslıyım böyle bir şeye şahit olduğum için. Yani dünya haksızlıklardan, yolsuzluklardan ve adaletsizliklerden ibaret değil. Hala yaratıcılığın, hikaye anlatıcılığının, hassaslığın, duygusallığın, bu duyguları böyle çok narin, kadife kırlentler üzerinde saklayan insanlar ve toplumlar ve topluluklar da var. Bunu da bu vesileyle size hatırlatmış olayım. Neyse sonra ben T'ye bir akşam yemeğinde yine yan yana oturduk ve bir fikrimi anlattım. Reklamcılığa dair, o zamanlar reklamcıydım işte hala ve çok inandığım bir fikrim vardı. Hala tüylerim diken diken oluyor o fikri anlattığımda ve bana T dedi ki bunu yapmalısın ve Grand Prix alırsın, yani büyük ödül alırsın Cannes'da dedi, bu fikri yaparsan. Ben dedim ki evet ama dedim, yani yaşadığım ülkede Türkiye'de eğer biz bunu yaparsak bizim ajansımız kapatılır ve hatta bizim başımıza çok kötü şeyler gelir, yani çok kötü, hani şu an telaffuz etmek istemiyorum ama anladınız siz, çok kötü şeyler gelir diye. O da bana dedi ki anlıyorum dedi söylemek istediğin şeyi Deniz, ama o zaman dedi senin yapmak istediğin şeyler dedi sınırlandırılıyor, yani yasaklı, izin verilmiyor ve sığamıyorsun şu an içinde bulunduğun reklam dünyasının yaratıcı sektörü senin yaratacağın şeylere izin vermiyor, yani senin ürettiğin şey içinde bulunduğun kaba sığmıyor, seni bir sıvı olarak düşünürsek. O yüzden dedi belki de bunun dışına çıkmalısın. Ben böyle hani nasıl dedim, hani reklamcının dışında belki bir şeyler yaratmalısın dedi. Ben böyle ama dedim çok korkuyorum hani, çünkü belli senelerdir hani reklamcıyım. Zaten bir kere meslek değiştirdim. Bıraktım diş hekimliğini ve reklamcı oldum. Şimdi reklamcıyı da bırakıp bir kez daha hani artık, çünkü 20'li yaşlarımın sonunda da değilim artık, 30'lu yaşlarımın başındayım. Ve yani korkuyorum dedim. O da bana dedi ki bu dünya dedi seni kabul etmedi Deniz. Ve sen o yüzden kendi içine dönüp kendi içine bir dünya yarattın. Ve artık o dünyanın içinde yaşıyorsun. Ve dedi senin diş hekimliği, reklamcılık, şu bu, adı ne olduğu hiç önemli değil dedi. Sen nereye gidersen git, dünyanın hangi şehrine ya da zamanın içinde dolaş, hangi zamana gidersen git, hangi insanlarla olursan ol, senin kendi içine büyüttüğün dünyanın içinde var olacaksın sen. Savaş da çıksa o dünyanın içinde yaşayacaksın sen. Dünyanın en büyük partisine gitsen o dünyanın içinde yaşayacaksın. Senin ve benim gibi insanlar dış dünyalarında değil, iç dünyalarında yaşarlar dedi. Ve o yüzden bu dünyaya güven dedi. Ve ben o gece bir parti vardı sabaha kadar süren. Önce partiye katıldım ve sonra işte T'nin dediği gibi iç dünyasında yaşayan bir insan olduğum için o sözler kafama çok takıldı. Ve o dönemde reklamcılığa dair ne yapmam gerektiğini hani düşünüyordum. O zamanlarki hayalim çok yükselmek, işte ajansta direktör konumuna gelmek, sonra işte belki kendi ajansımı açmaktı ama o gece kafama bazı tohumlar ekildi ve düşündüm ki T, erkek olarak doğan T, bedeninin, anatomisinin ona çizdiği sınırların dışına çıkabildiyse, daha doğrusu içine dönebildiyse, o dışarıdaki sınırı kabul etmeyip içindeki iç dünyasına güvenip bu bir kadın deyip içinden başlayarak dışına yeni bir dünya örebildiyse ve kendisini bir kadın olarak yeniden var edebildiyse ben dedim yapabilirim bunu. Ve belki de ilk kez orada tohumları atıldı. Reklam dünyasını da geride bırakıp tamamen kendimin hikayelerimi anlatacağı bir dünyada kendimi var etme fikri. Ve ondan kısa bir süre sonra bu podcast'a başladım ve reklamcılığı bıraktım. Ve bugün bir reklamcı olmadığım halde bu podcast'imle dünyadaki yaratıcı sektöre yön verecek kadınları seçecek o jüriden davet aldım. Onlardan biri olmak için. Çünkü adalet duygumdan dolayı en çok bunu hak ettiğime inanıyorum ve bununla gurur duyuyorum. Çünkü geceleri yatağa girerken hep şunu düşünürüm, hani bir şeyler kaybettim, bir şeyler kazandım ama olduğum insanla gurur duyabiliyorsam ne mutlu bana. Ve o yüzden dilerim ki sizler de, benim bana verilen görev buydu, diğer kadınların elinden tut ve onları da sen yukarıdaysan tekmeleyip tırmandıkları yolda kafalarını aşağıya düşürmeye çalışma. Rakiplerini elemek için ellerinden tut ve yukarı çıkar. Onların da bir şeyler yapmalarını sağla. O yüzden ben isterim ki öncelikle bunu dinleyen bir reklamcıysanız lütfen Türkiye'deyseniz, dünyada herhangi bir yerdeyseniz başvurun ve bana da yazın başvurduğunuzu. Türkiye'den bir kadının daha CEO'da olması için elimden geleni yapmak isterim ama tabii ki her zaman adil olmaya devam edeceğim. Sadece Türksünüz ve sadece kadınsınız diye bir şeyleri başarmayacaksınız. Ama Türk ve kadın olmanız da başarılarınızın önünde bir engel olmayacak. O yüzden ben bunun için elimden gelen her şeyi yapmak için bu jüride olacağım. Bu podcast'ın açıklamalarına Seed Beat'in başvurusunun da linkini koyacağım. Eğer kazanırsanız bu 2024 yazında Fransa Cannes'da o muhteşem deneyimi siz de yaşayacaksınız. Ve bunun için tabii ki gereken çok önemli bir şey var. O da İngilizce konuşmak. Eğer Türkçe sadece konuşabiliyor olsaydım bu dünyadaki bu kapıların hiçbiri bana açılmazdı. O yüzden isterim ki hepiniz çok güzel İngilizce de konuşuyor olun. Ve bence bir insanın yapabileceği yatırımın en güzeli kendisine, yani altınmış, dolarmış, dövizmiş, borsaymış. Hani bunların hepsi bir şekilde Karun da olsanız bir çıkan yangınla, işte bir iflasla, bir şeyle gidebiliyor ama dövmelerimi de o yüzden severim. Kendimde hani vücudumda böyle gömdüğüm hazinelerim gibi hissediyorum. Bir de beceriler işte böyle. İngilizce konuşmak gibi, dans etmek gibi bütün bu beceriler savaş bile çıksa, sığınakta bile olsak bizim içimizde bizle birlikte oluyorlar. O yüzden siz de kendinize böyle güzel bir yatırım yapmak isterseniz, çünkü dünyanın, hayatın, evrenin size ileride hangi kapıları açacağı, o açmazsa da sizin belki biraz omuz atarak hangi kapıları İttirerek açacağınız belli olmaz. Şimdi bu yatırımı kendinize yapmanızın tam zamanı İngilizce öğrenmek için. Çünkü Cambly'de yılın en büyük ve son kampanyası var. Ve bu Black Friday sezonunda bence ihtiyacınız olmayan şeyler satın almak yerine kendinize yatırım yapın ve çok iyi İngilizce konuşmayı öğrenin. Ama çok iyi. Yani derdinizi, duygularınızı, hani uğradığınız haksızlıkları belki anlatabilecek kadar işte. Çünkü ben uğradığım haksızlıkları anlatmıştım jüriye. Bir telefon görüşmesinde, Seed Beat'in son görüşmesi böyle bir telefon görüşmesiydi. Ve o kadar akıcı bir dilde anlatıp böyle hislerimi geçirmiştim ki sonunda o mail geldi, Deniz artık bizlesin, Fransa'ya geliyorsun dediler. İşte o yüzden siz de böyle kapıların açılmasını isterseniz Cambly'de şimdi 12 aylık aboneliklerde tam %60 indirim var. Ayda 299 liraya geliyor. 299 lirayı bir şekilde çıkarabilirim diyorsanız bunu yapın. Ve yani İngilizcenizle önünüzde açılacak kapıları düşündüğünüzde muhtemelen ödediğiniz para kendisini çok çok çok amorti edecek. Çok daha fazlasını kazandıracak size. ve grup dersleri nasıl oluyor derseniz, bu yatırımı yapmaya hazırım derseniz, dünyanın farklı yerlerinden böyle sizle benzer ilgi alanlarına ve benzer İngilizce seviyesine sahip olduğunuz kişilerle bir araya geliyorsunuz. İngilizce sohbet ederek pratik yapıyorsunuz. Kendi ilgi alanlarınızdan bahsediyorsunuz ve böyle hani bu soğuk havalarda, yani şu an köpek gezdirmeye bile çıkmak çok zor. Dışarı çıkmadan evinizin konforunda yapıyorsunuz bunu ve endişe edeceğiniz bir ortam da yok. Çünkü diğer gruptaki arkadaşlarınız da İngilizce seviyesi sizinkisi kadar ve kamerayı kapattıktan sonra hiçbirini bir daha görmüyorsunuz online olduğu için. O yüzden eleştirmekle ilgili hiçbir endişeniz olmayacak. Eğitmenler de gayet ilgili ve sizi dinleyip ihtiyaçlarınızı anlıyorlar ve dersleri de gitgide "ha, bu sınıfın buna ihtiyacı var" diye geliştiriyorlar. Ücretsiz bir hesap oluşturursanız bu arada birçok ücretsiz kaynağa da erişebiliyorsunuz. Mesela bir tane yapay zeka eğitmeni var, adı Cam AI. Hani gruptaki derslerde insanlar sıkılıyor mu diye endişe ederseniz, bu yapay zeka ile olan hocayla, yani Cam AI ile istediğiniz kadar pratik yapabilirsiniz, sınırsız. Ve ayrıca bunun dışında ne var derseniz, e-kitapçıklar var işte böyle belli konularda. Mesela iş mülakatına hazırlanacaksınız. Bu e-kitapçıklardan böyle o konuya özel hazırlanabiliyorsunuz. Ya da işte mesela günlük hayatta sık kullanılan phrasal verb'leri falan öğreten kitapçıklar var. Bunların hepsine ücretsiz erişebiliyorsunuz. Kendinize böyle bir yatırım yapmak isterseniz, tekrar ediyorum, 12 aylık üyeliklerde tam %60 indirim var. Ve indirim yapan kodunuz da 60 terapi. Kodu ve linki açıklamalara bırakıyorum. Yani umarım bu İngilizce konusu ve birçok diğer yeteneğinizi de düşündüğümde, zaten bu podcast dinleyen insanların bu konulara önem veren, kendi geliştirmeye dikkat eden, hatta heves eden diyeyim, yani çok hevesle bunu yapan insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden bence hani bu kadar bahsetmişken başarıya nasıl ulaşılıyor diye, dediğim gibi asıl hani ulaşmak aslında o kadar zor değil. Çalışan insan, yeteneği olan insan bir şekilde başarır da birçok insan o yolda insanlığını kaybediyor bence. Ona çok üzülüyorum ben. Hırslarının kölesi olup yaşamayı unutan, en başta kendisi hayattan zevk almayı bırakan ve hedefe kilitlenen insanlara üzülüyorum. İnsan olduğunuzu hatırlarsanız, bir yandan başarıp bir yandan diğer insanların başarısına kıskanmadan gerçekten kendinize bu dünyada fazlasıyla yer olduğunu görebilirsiniz.
O yüzden bence kafamızdaki başarılı insan prototipini de böyle o kafamızdaki hayalde değiştirmemiz lazım. Başarılı insanlar, ruhsuz insanlar, duygusuz insanlar, acımasız insanlar falan değil. Çok kırılgan da olabilir bu insanlar. Bilakis çok duygusal da olabilirler. Her şey kendilerine çok dert edindikleri için, kendilerini ispatlamaya çalıştıkları için, böyle o küçükken babalarından, annelerinden aferin alamadıkları için, tam tersine küçük bir çocuk gibi oldukları için çok çalışıp oralara gelmiş de olabilirler. O yüzden böyle hani bazı insanlar var aramızda, biliyorum hani hissedemiyorlar ve böyle çok garantici oldukları için hani yeni şeyler denemeye korkuyorlar. Ve o insanlar başarılı insanlardan da çekiniyorlar. Hani hiç bana göre değil diyorlar. Çünkü onları böyle kendi kafalarına hayal ettikleri gibi böyle çok baskın, çok iddialı, çok popüler sanılıyorlar. Ama aslında asıl o ezbere bilinen yolları gitmeyenler ve yani bir şeye karşı gelenlerin derdi hiç egolarıyla değil. Onların derdi hayatla, hayattan alabilecekleriyle, sevgiyle, üretebilecekleri şeylerin güzellikleriyle bunları bilmiyorlar. O yüzden çekinmeyin başarılı insanlardan ve başarılı olmaktan. Başarı duygusuzluk değil, tam tersine bence bu hayattaki asıl başarı bütün duygularınla temasa geçip onlardan korkmadan, onları sahiplenerek ve diğer insanların da duygularını hatırlayarak böyle kendine bütün bunları aklında tutarak yürümek başarı yolunda. O zaman işte asıl başarı. Yoksa hani vergi kaçırarak ya da birilerini ezerek, aşağılayarak, iyi okulda bitirseniz birilerine kötü davranarak, hak yiyerek başarmak bir şeyleri başarmak değil aslında. Onun adı işte ancak finans dünyasında başarı diye geçiyor ama dünya sayılardan ibaret değil diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Şarkının spoilerını biraz önce sözlerimde vermiştim. Anlayanlar anladı. Sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
benden çekiniyormuşsun, bana göre değil hiç diyormuşsun. Çok baskın, çok iddialı, fazla popüler buluyormuşsun. Peki benim bir kalbim olduğunu, senin aşkınla dolduğunu, göz göze gelince mahvolduğumu gerçekten mi görmüyorsun? Sabredemiyorsun, fark edemiyorsun, hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun. Sabredemiyorsun, fark edemiyorsun, hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun. Gerçeği gözden kaçıram yârim, doğruyu şaşıram yârim. Aşkımlar uğruna can ederken, sonunda sabrımı taşıran yârim. Seni anlamıyor değilim inanki, yaşamak değil esaret sanki. Hali benim kendi seçimim sonuçta, güne seven dikenine dayanır yani. Bu durumda kalbine danışacaksın, ne nereye kadar katlanacaksın. O kadar aşkın varsa hemen gel, kalbimde karargah kuracaksın. Sabredemiyorsun, fark edemiyorsun, hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun. Sabredemiyorsun, fark edemiyorsun, hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun. Gerçeği gözden kaçıran yârim, doğruyu şaşıran yârim. Aşkımlar uğruna şad ederken, sonunda sabrımı taşıran yârim. Hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun.